Odak programına hoş geldiniz. Bu akşam Odak programında önce Ankara Gar katliamının davasındaki son durumu mercek altına alacağız. Konuğumuz Hatice Çevik olacak. Daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasını Yargıtay tarafından onanmasını mercek altına alacağız. Orada da konuklarımız Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm olacak. Odak başlıyor. Ekim Ankara Gar katliamı davasındaki süreci ve 10 Ekim Ankara Gar katliamının sonuçlarını kızını katliamda kaybeden Hatice Çevik öncelikle paylaşacak bizimle. Sayın Çevik bizim Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
Asıl biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Neredeyse 7 yıl geçti üzerinden. Türkiye tarihinin çok önemli katliamlarından biriydi. Etkin bir soruşturma yürütüldü mü? Aslında yargı, hukuk bununla yüzleşmeyi göze aldı mı size göre?
Kesinlikle etkin bir soruşturma yürütülmedi. Zaten böyle bir süreçte böyle bir soruşturma yürütülmesini beklemek de hakikaten biz yine de umudumuzu kaybetmedik. Mahkemeleri takip ettik. Tüm mahkemelere katıldık. Mücadelemizi sonuna kadar veriyoruz. Vermeye de devam ediyoruz. Ama etkin bir mücadele soruşturma tabii ki yürütülmedi. Yürütülmüş olsaydı şu anda o mahkeme sanıksız devam etmezdi. Göz göre göre Türkiye'ye giren, Türkiye'den çıkan sanıklar şu an orada hesap veriyor olurdu. Ne yazık ki şu an geldiğimiz durum 16-17 sanığa bir ceza verildi. Çoğuna da yeterli ceza verilmedi tabii ki. Şu an duruşma sanıksız devam ediyor. Yeni tanıklar dinleniyor. Bu dinlenen tanıklar da sonuçta hepsi nasıl diyeyim hani IŞİD'i biliyoruz artık IŞİD'in uzmanı olduk IŞİD konusunda. Duruşmaları takip edildi. Sağ olsun avukatlarımız da her türlü bilgiyi, belgeyi, delili sunmalarına rağmen yine de soruşturma eksik yürütülüyor. Tutuklanması gereken pek çok kişi var. Tutuklanmıyor. Nerede olduklarını eminim biliniyordur. Fakat yakalanmıyor, getirilmiyor mahkemeye. Şu an bugünkü mahkemede ben katılamadım mahkemeye. Urfa'da olmam dolayısıyla gidemedim. Yine bir tanık dinlenmiş. Diğer tanıklar 19 Temmuz'a ertelenmiş duruşma. Diğer tanıklar 19 Temmuz'daki duruşmada dinlenecek. Yani bizim hak adalet arayışımız devam ediyor. Ne yazık ki Türkiye'de şu günlerde o kadar çok hak adalet arayan insan var ki saymakla bitmiyor maalesef. İçinde bulunduğumuz süreç herkesin birbirine sahip çıkması gereken bir süreç. Yani siyasetler üstü bir süreç aslında. Bütün siyasi parti temsilcileri de orada. Onları da selamlıyorum. Ya onlara da seslenmek istiyorum. Yani 10 Ekim katliamı orada bulunan kitleye değil, bütün Türkiye'ye aslında yapılmış bir katliamdır. Bütün Türkiye'yi tehdit eden bir katliamdır. Bu anlamda herkesin yeterince sahip çıkması, duyarlı olması gerekiyor. Sadece 10 Ekim için değil, bugünkü sıcak gündemi de izledik. Sadece demokrasi isteyen, barış isteyen, eşitlik isteyen, özgür, insanca bir yaşam isteyen kesime değil, tüm siyasi partilere, yani herkese topyekun bir saldırı var. Umarım 7 Haziran 1 Kasım arası süreç tekrar yaşanmaz. Bu nedenle yani sağduyu gerekiyor. Gözümüzün açık olması gerekiyor. Süreci iyi okumamız gerekiyor. Ve buna göre de gerekli önlem ve tedbirleri alıp Halkı ona doğru, ona göre yönlendirmek gerekiyor. Tabii bu da siyasetin, politikacıların işi, siyaset yapanların işi. Türkiye'nin gündemini ve geleceği hakikaten de şu an risk altında. Biz de bundan endişeliyiz açıkçası.
Şimdi bu 2015 dönemi tabii ki çok önemli ve o katliama giden yolda siyasetçilerin, azmettiricilerin rolleri çok fazlaydı. Hala bu kadar sanıksız devam eden bir davadan bahsediyoruz belki ama umudunuz var mı bu azmettiricilerin, o siyasetçilerin o süreçte bu insanlar canlarını kaybederken, Türkiye bir kaosa sürüklenirken, kendi siyasi ikballeri için konuşmalar yapanların yargılanacağına dair?
Şöyle söyleyeyim. Umut tabii ki var. Umut olmasa zaten biz yani bu kadar acıyla hayatta kalmak çok zor gerçekten. Yani yaşamı idame ettiriyoruz ama sonuçta bir umut peşindeyiz. Bir hak, adalet arama mücadelesi peşindeyiz. Bizim artık yaşama sebebimiz bu. Bu nedenle zaten ben orada siyasi parti temsilcilerin hepsine sesleniyorum. Aydınım, demokratim diyen bütün halka sesleniyorum. Yani bu bahsettiğiniz gibi siyasi anlamda da yol verenler var tabii ki. Sadece siyasetin içinde değil, diğer kolluk kuvvetleri içerisinde yol verenler var. Tabii ki bunlar da siyasete bağlı. Bunlar apaçık ortadayken duruşmanın şu anki gidişatı, gerçek sorumluların yargılanmamış olması siyasetin bir sonucudur. Biz de tabii ki iktidar değişikliğinde hani olursa iktidar değişikliği olduğu takdirde bir gerçekten bir yargılanma olacak mı? Açıkçası umutluyuz ama şüpheliyiz de tabii ki şüphelerimiz de var. Neden derseniz hani iktidarlar değişir. Ama kurulu bir düzen vardır, bir sistem vardır. Bu sistemin ne kadar değişir, ne kadar barışçı, ne kadar demokrat bir düzen ortaya konabilir, bir sistem ortaya konabilir. Bu konuda açıkçası yani kendi şahsım adına söylüyorum, şüphelerim de var ama umudum da var.
Evet, Türkiye yeni bir seçim sürecine girdi ve tümüyle kutuplaşmış bir ülke profili çizerken dileyelim ki bir daha asla bu katliamlar yaşanmasın. Sırf o koltuklarında oturabilsinler diye insanların canları bu kadar kolay alınmasın. Bu soruşturmada etkin bir biçimde sonuçlanabilsin. İnsanlığa karşı bir suçtur aslında 10 Ekim Ankara Gar katliamı ve bu suçlardan tüm azmettiriciler, tüm siyasetçiler, tüm yol verenler dileriz ki bir gün yargı önüne çıksın ve demokratik bir ülkede hesap verebilsinler. Sayın Hatice Çevik, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Bu akşam Odak programında öncelikle 10 Ekim Gar katliamı davasının devam eden yargı sürecini konuşacağız demiştik. Onu kızını kaybeden ve kızının halasını kaybeden Hatice Çevik değerlendirdi. Kendisi daha sonra siyasete de atıldı. Şu anda da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezanın Yargıtay tarafından onanmasını değerlendireceğiz. Konuklarımız kimler olacak? Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat İdris Şahin, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, üç konuğumuz da karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Sayın Taşçıer, sizinle başlamak isterim. Yargıtay'ın bu kararını bekliyor muydunuz? Çünkü daha önce uyarılar vardı. Özellikle İstanbul'u AKP'nin kaybetmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir garezi olduğu yönünde yorumlar yapılıyordu. Bu garez hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelikti ama hem de bu zaferde payı olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na nasıl değerlendirirsiniz Yargıtay'ın bu kararını?
Evet, aslında çok da şaşırmadık çünkü özellikle Gezi davası ile birlikte ve son zamanlarda yargının adeta bir sopa olarak kullanıldığı bir süreci yaşıyoruz. Çünkü iktidar kendini anlatmaktan, kendini ifade etmekten artık o kadar uzaklaştık, toplumdan uzaklaştı ki kendi gibi düşünmeyen, demokratik siyasetten yana bir anlayış güden herkesi yargının sopasıyla korkutmaya, sindirmeye çalışıyor. Bu karar da hiç şüphesiz tarafsız bir yargının kararı değil, saraydan talimat alınarak verilmiş bir karar. Siyaseti dizayn etmek üzere yargıyı bir sopa olarak kullanmak elbette ki son derece tehlikeli. Çünkü bir korku iklimi yaratma çabası içerisinde bir karardır bu. Ama zannetmesinler ki bizleri susturacaklar, zannetmesinler ki geri adım atacağız, doğru bildiğimizden şaşacağız. Bunları asla bizi korkutmayacak, biz bu zulme boyun eğmeyeceğiz. Ama şunun da altını ifade etmek gerekiyor. Bu sadece İstanbul İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'na ya da Canan Kaftancıoğlu'na yapılmış bir yargı eliyle darbe değil. Bu demokratik siyaseti kullanan tüm muhaliflere bir gözdağı niteliğinde. Çünkü bakın burada sorun şu, Canan Hanım terör örgütü üyeliği noktasında beraat etti, dosyası düşürüldü. Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza aldı. Cumhurbaşkanı kim? AKP Genel Başkanı. Yani bir siyasetçi başka bir siyasi partinin genel başkanına bir eleştiride bulundu diye siyasi yasak alabiliyor. İşin endişe verici ve ürkütücü tarafı bu. Siyasetin, demokratik siyasetin yapılmasında çok önemli bir darbe niteliği taşıyor açıkçası. Bu nedenle de bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılmış bir hareket, tutum değil. Tüm muhalefetin, tüm AKP gibi düşünmeyen herkesin bu kararı itiraz etmesi, dayanışması, hukuka, adalete sahip çıkması gereken bir süreci yaşıyoruz.
Evet. Sayın Züleyha Gülüm, siz de hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Vaktiniz yok ikinizin de, o yüzden sizlerle başladım. Çünkü genel kuruldasınız bildiğim kadarıyla mecliste.
Evet.
Sayın Taşçıer dedi ki sadece Canan Kaftancıoğlu'na değil muhalefete bir gözdağıdır bu. Bu gözdağı aslında HDP ile mi başladı size göre? HDP'nin siyasetçilerine bu baskıların ardından gelen, şimdi de CHP'ye yönelmiş bir baskısı var iktidarın. Ne hedefleniyor size göre?
Ya evet, aslında uzun zamandır böyle bir süreç yaşıyoruz. Yeni bir süreç değil gerçekten. Partimize yönelik işte bugün de mesela Komeni Kumpas davası dediğimiz duruşmadaydık. Benzer bir tasfiye, demokratik siyasetten tasfiye operasyonunun davası aslında. Yine partimize yönelik kapatma davası yine benzer bir operasyonun parçası. Gezi davasında verilen cezalar, birçok kez beraat kararının arkasından dönüp dönüp yeniden yargılama yapılarak ağır cezaların veriliyor olması, bugün işte Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalar, bunların hiçbiri birbirinden bağımsız şeyler değil. Hepsi aslında siyaseten kazanamayacak iktidarın yargıyı kullanarak kendi koltuğunu koruma isteğinin sonucu olarak gelişiyor. Çünkü AKP aslında şunu çok iyi biliyor, iktidar şunu çok iyi biliyor. Kaybediyorlar. Bu topluma verecek hiçbir şeyleri kalmadı. Toplum artık ikna değil. Bu gidişattan memnun değil ve artık gerçekten eşit koşullarda, özgür koşullarda, barış içinde bir koşullarda kimsenin ezilmediği, kadınların hayatlarına müdahale edilmediği bir toplumda yaşamak istiyor ve bu nedenle de itirazını yükseltiyor. İşte tüm bu itirazlardan iktidarın öteki rahatsızlığı var. Ve şunu görüyor artık, hani bir normal bir kısmen de olsa, geçmişte de hiçbir zaman demokratik seçim olmadı ama en azından kısmi demokratik ortamda yapılabilecek bir seçim sürecinin kendisi de onları koltuklarına edecek. Bunun farkındalar ve demokratik siyasetin kendi olan mekanizmalarıyla baş edemedikleri bizim partimiz, diğer partiler, muhalefeti yargı yoluyla susturmaya çalışıyor, polis gücüyle susturmaya çalışıyor, işte valiliklerini yasaklama kararlarıyla susturmaya çalışıyor. Yani elindeki devlet kurumlarına ait bütün mekanizmalarla sesimizi kesmeye, toplumla olan bağımızı zayıflatmaya ve bu şekilde de koltuğunu korumaya çalışıyor. Aslında bütün bu kararların arkasında yatan neden bu? Elinde tek araç kaldı, baskı uygulama, faşizmi kurumsallaştırma, yargı yoluyla susturmaya çalışma tek araç olarak elinde duruyor. Ama aynı zamanda ırkçılığı yükseltme, Kürt düşmanlığını yükseltme, savaş politikalarıyla devam etme gibi bir dizi bir süreçle karşı karşıyayız aslında şu an. Ve buna karşı önemli olan bence şu, biz hani bunu tahmin ediyor muyduk, etmiyor muyduk dersek hepimiz biliyorduk aslında böyle bir şey olabileceğini. Bu ülkenin gidişatının AKP tarafından nereye götürüldüğünü. Buna karşı önemli olan birlikte durabilmek gerçekten. Dayanışmayı örebilmek, yan yana durabilmek. Hani bizim uzun zamandır söylediğimiz aslında herkesin kendi talepleriyle demokrasi ittifakı etrafında toparlanabilmek meselesi aslında önemli olan. İşte hani sadece kendi başımıza geldiğinde değil, bir öncekine, bir öncekine, bir öncekine de başından itibaren ses çıkarabilmek burada çok önemli hale geliyor. Çünkü bir tür sırayla her birimizin başına geliyor. Yani bu ülkede ben bu iktidardan memnun değilim, bu sistemden memnun değilim, bu sistemi, bu iktidarı değiştirmek istiyorum diyen herkesin sırayla başına bir şeyler geliyor. Ya ceza alıyor, ya işlerinden atılıyor insanlar, ya hayatları yok ediliyor, ölümle karşı karşıya olanlar var. Dolayısıyla artık hani sıranın bizi gelmesini beklemeden sanırım topyekun ses çıkarma zamanı, gecikmeden bir arada durma ve birlikte sözümüzü yükseltme zamanı diye düşünüyorum.
Evet. Sayın Taşçıyer, size de son sözlerinizi sorayım. 21 Mayıs'taki Bursa mitinginin İstanbul'a alındığını duyurdu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bu mitinge yönelik bir çağrınız olacak mı? Nasıl yan yana gelinmeli? Bu dayanışma nasıl büyütülebilir size göre?
Evet. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi bu aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, demokratik siyasetten, hukukun üstünlüğünden, adaletten yana olan herkesin sahip çıkması gereken bir süreç. Dolayısıyla biz de buradan 21 Mayıs'ta İstanbul'da sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, bu anlayıştan yana olan, adaletten, hukukun üstünlüğünden, demokratik siyasetten yana olan herkesi o gün o mitingde olmaya davet ediyoruz. Tıpkı adalet yürüyüşündeki o dayanışma ruhunu burada da göstereceğiz ve ilk seçimde haklıyız, bizler kazanacağız.
Sayın Gamze Taşçıyer, Sayın Züleyha Gülüm, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Sayın İdris Şahin, siz de tekrar hoş geldiniz yayınımıza. İki konuğumuz meclistelerdi. O nedenle ilk sözü onlara verdik ama şimdi sizinle devam edeceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok konuşma yapıyor. Ekonomik krizle ilgili vaatleri var. Yurttaşa sabır telkin ediyor. Diyor ki ben eğer 2023'te bana tekrar yetkiyi verirseniz dünyanın 10 büyük ekonomisi içine Türkiye'yi sokacağım. Böylelikle bir seçim propagandası yürütüyor, vaatlere ve sabır telkinlerine dayalı. Şimdi aslında bu Yargıtay'ın kararını da, yargıyı da bu seçim çalışmalarına dahil mi etmek gerekiyor size göre?
Ezzu Hanım, öncelikle şunu ifade edeyim ki Sayın Erdoğan'ın bu çağrısına zamanında kulak vermiş birisi olarak bugün burada hitap ediyorum. Çünkü 2011 seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan bana destek olun ki bu ülkeyi gerçek anlamda bir hukuk devletine dönüştüreyim. Sivil bir anayasayla bu ülkemizi 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında sivil bir anayasayla taşlandıralım ve Cumhuriyetimizin 100. yılını demokrasiyle taşlandıralım. Dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasına sokalım dedi. 2011 öncesinde biz Sayın Erdoğan'a güvenerek ona destek verdik. Dolayısıyla biz hakkımızı savduk. Artık bundan sonra bizden herhalde 2023 için gelip de 2022'de bu desteği isteyemez. Çünkü biz bu desteği gerçekleştiremeyeceğini yaşayarak görmüş bir siyasiyiz. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın artık söylemleriyle eylemlerinin bir olmadığının herkes farkında. Murad ettiği her şey sadece dilinde, yani kalbiyle de bunu tasdik etmiş olsa, eylemleriyle de dönüştürmüş olsa belki bunu gerçekleştirme imkanı olabilirdi. Ancak bunları çoktan kaybetti artık. Evet. Yani Sayın Erdoğan'ın iktidarında öncelikle ahlaki üstünlüklerini kaybetti Cumhur İttifakı her koşulda. Yani sadece ekonomiye dair söyledikleri sözlerle değil, hukuk ve demokrasiye dair sözlerde, insan haklarına dair söylemiş olduğu sözlerde ve özellikle Türkiye'nin yakıcı sorunları olan temel hak ve özgürlüklerin eşit yurttaş temelinde 85 milyonun eşitçe yaşayabileceği ortamı tesis etme noktasındaki söylediği sözlerde iktidar sınıfta kaldı. Bundan sonraki süreç içerisinde ne söylerse söylesin boştur. Deva Partisi kadroları karşısında en ufak bir karşılığı söz konusu değildir. Sadece bizim değil, milletimizin de artık nazarında söylediği sözlerin herhangi bir kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır. Bunu özellikle ifade etmekte fayda var.
Hukuk ve demokrasi dediniz, mutlaka takip etmişsinizdir. Danıştay'daki bir konuşması vardı 2 gün önce. Çok güzel konuştu hakikaten. Hukuktan, demokrasiden yana olan herkesin onaylayacağı bir konuşmaydı. Ama öyle bir konuşmaydı ki sanki 20 yıldır iktidarda olan bir partinin genel başkanı ve bir ülkede tek adam rejiminin tesis edildiği bir cumhurbaşkanı değildi, bir muhalefet partisinin lideri gibiydi. Dedi ki bana yetkiyi verin, ben ülkeyi demokratikleştireceğim, özgürlükçü bir anayasa yapacağım, insan haklarına saygılı bir ülke haline getireceğim. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan neden bunları söylüyor? Hani elinde hiçbir önünde engel yok bunları yapabilmesi için, ama buna rağmen bir muhalefet partisi lideri gibi davranıyor. Neden?
Ezo Hanım, şunu biliyoruz, Sayın Erdoğan gerçekten çok tecrübeli bir siyasetçi ve insan hafızasının 19 gün içerisinde geçmişe yönelik her türlü şeyleri unuttuğunun farkında. Ve televizyonlarını yeni açan genç kuşaklar Sayın Erdoğan'ın 20 yıl önce bu sözleri sarf ettiğini belki hatırlamaya olabilir. Ama bizler bunları çok iyi hatırlıyoruz. Söylemde Hazreti Ömer'in adaletini savunan ama iş eyleme gelince maalesef bu sözleri unutan bir iktidarla karşı karşıyayız. Sayın Erdoğan'ın davranışları söylemleriyle uyuşmamakta. Bakınız, 2001 yılında AK Parti kurulurken temel felsefesi insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuydu. Şu an itibariyle devleti yaşatmak için her türlü insan hakkı ihlalini çok rahatlıkla işleyebilen bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidar ortaklarının söylemlerine baktığınız zaman hep kitabın ortasından söylüyorlar grup konuşmalarında. Ama öğleden sonra muhalif siyasi partilerinin genel merkezlerinin önüne gidip gördüğünüzde her türlü baskıyı, her türlü şiddeti, her türlü insan hakkı ihlalini işleyebiliyor görüyorsunuz. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın buradaki söylemlerinin biraz önce de ifade ettiğim gibi bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi söz konusu değil. Çünkü Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde eğer siz gerçek anlamda hukuk ve adaleti tesis etmek istiyorsanız önce idare olarak, yürütme erki olarak yargıya müdahaleyi sonlandıracaksınız. Yargıya telefon açmayı bırakacaksınız ve yargı kararlarını, özellikle Anayasa Mahkemesi kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, bu ülkenin anayasaya sadakatle bağlı kalacağına yemin ederek iş başında olan Cumhurbaşkanı olarak harfiyen uygulayacaksınız. İşinize gelen kararlarda uygulama imkanını kendinize tanırken, işinize gelmeyen kararlarda benim yerel mahkemelerim de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını, Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayabilir derseniz, işte o ülkede hukuk devletinden bahsedemezsiniz. Eğer tam manasıyla, kamil manada bir hukuk devletinden bahsediyorsanız, 85 milyonun yargı önünde eşit olduğunu asla unutmamanız lazım. Ve hiçbir kimsenin yargıya talimat vermemesi gerekir. Yargının hiyerarşik bir üstünün de olmaması lazımdır. Çünkü yargıçlar ve alimler bu ülkede cübbelerini ülkeyi yönetenlerin karşısında iliklediği gün ne o yargıdan ne de o alim tayfasından bu ülkeye bir hayır gelir. Bugün cuma hutbelerinin konusunu eğer iktidar ortakları belirliyorsa, biraz önce ifade ettiğiniz sabır telkin ediyorlar. Cuma hutbelerinde şükür telkin ediyorlar. Tamam. Hep birlikte şükredelim. Eğer kaynaklarımızı eşit ve adil bir şekilde paylaşırsak, bu ülkenin insanları eğer imkanlarımız kısıtlı olursa şükretmesini de bilir. Ancak siz bir tarafa bu ülkenin bütün kaynaklarını aktarırken garip kurabaya, memura, işçiye, emekliye şükür telkininde bulunursanız bunun hiçbir inandırıcılığı olmaz. Bunun bir kıymeti olmaz Ezo Hanım. İşin özü iktidar, biraz önce de ifade ettim. Her alanda olduğu gibi yönetme kabiliyetini kaybetti. Söylediği sözlerin toplum nazarında hiçbir karşılığı yok ve bugün geldiğimiz, yaşadığımız nokta itibariyle yargı sağlıklı bir karar verme yetisini kaybetmiş durumda. Keşke yargının kararlarına, bu milletimiz adına verilmiş bu kararlara hepimiz saygı gösterebilecek düşünce ve hissiyatta olabilsek. Onlar öyle kararlar vermeli ki vicdanen hepimiz rahat olabilmeliyiz. Ancak şu an itibariyle mahkemelerimizin vermiş olduğu kararlardan kimse tatmin olmuyor. Kimse mahkemelerimize gerekli saygıyı göstermiyor.
85 milyona eşit davranılmasından bahsettiniz. Şimdi kötülükte, hukuksuzlukta eşitlenelim demiyorum ama şöyle bir durum çıkmıyor mu ortaya? Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun 2012-2017 yılları arasındaki sosyal medya paylaşımlarından dolayı açılmıştı bu davalar. 2019'da karar verildi. Hatta kaç yıldı? 9 yıl 8 ay 20 gün ceza almıştı. İşte Yargıtay iki davayı, iki konuyu, suçlamayı düşürdü. 3 suçlamaya ceza verdi. Şimdi biz 2012 yılına gidersek, siz AKP'nin içini iyi bilen bir siyasetçisiniz aynı zamanda. 2012 yılında ve daha sonrasında AKP'li milletvekillerinin, siyasetçilerin sosyal medya paylaşımlarına bakarsak onların da yargılanması gerekmez mi?
Bakın Ezo Hanım, ne güzel söylediniz. 2012-2017 dediniz. Ben de işin açıkçası kararın içeriğini görmediğim için, gerekçesine tam hakim olamadığım bir konuda işin esası hakkında yorum yapmayı kendi adıma zul addederim. Çünkü ben bir hukukçuyum.
Çok doğru.
Her şeyden önemlisi önümde bir mahkeme ilamı olmalı. O mahkeme ilamının gerekçelerini görmeliyim ve ona göre suç tasdifi yapabilmeliyim. Ancak kamuya yansıyan yönleri itibariyle suç fiillerinin 2012 ve 2013, en sonda da 2014 yılında işlenmiş suçlar olarak değerlendiriyor. 2014'ün 7. ayında gerçekleşmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak fiili, diğer kamu görevlisine hakaret suçu ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçları da 2013 tarihli. Şimdi 2013 yılında eğer gerçekten bu yönde bir itham var ise, Cumhuriyet'in savcıları 2019 yerel seçimleri sonrasına kadar niçin beklediler? Aynı biraz önce ifade ettiğiniz Kobani davalarında olduğu gibi. Madem 2013'te bu atmış olduğunuz adımlar suç teşkil ediyordu, barış ve kardeşlik diyorduk, çözüm süreci diyorduk, parlamentoda çözüm sürecine sözcü olarak beni seçmiştiniz. O gün gittiğimiz her yerde biz 78 milyonun kardeşliğinden bahsediyorduk 2012'de, 2013'te. Bu görüşmeleri 78 milyonun huzurunda yapıyorduk. Dolmabahçe'de el sıkışırken, bir taraf halen parlamentoda aktif görevde bulunurken bir kısmının şu an itibariyle yargılanıp cezaevlerinde olmasını millete nasıl izah edersiniz? İşte Canan Kaftancıoğlu dosyasında da biz diyoruz ki, madem ortada bir suç vardı, suç fiili vardı, niçin 2013-2014'lerde bunun soruşturmasını başlatıp kovuşturma evresinde çalıştırıp mahkumiyetine dair bir karar verilecekse bağımsız mahkemeler niçin vermedi de 2019 yerel seçimlerinden sonra bu soruşturmalar başlatıldı ve 2023 öncesinde belki Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerine giderken bu yönde bir karar Yargıtay tarafından onandı. Onanan kararların muhteviyası da şu: kamu görevlisine hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama suçu açısından onama kararları verilmiş. Diğerleri açısından da bozma gerçekleştirilmiş. Şimdi siz kamu görevlisi ve Cumhurbaşkanına hakaret suçunun zaten Deva Partisi olarak bu mevcut sisteme göre derhal kaldırılması gerektiğini savunan bir siyasal anlayışa sahibiz biz. Niçin diyeceksiniz? Çünkü Cumhurbaşkanı her ne kadar anayasaya göre tarafsız kalacağına dair yemin etmiş olsa da bir siyasi partinin genel başkanı sıfatıyla siyaset yapıyor. ve bu hakarette bulunduğu iddia ettiğiniz şahıs ise ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanı. Dolayısıyla dosyanın içeriğinden hakaretin niteliğidir, ne değildir onu değerlendirmek şu aşamada belki erken olabilir ama burada verilen kararın bir haksızlığa neden olduğu kanaatindeyiz biz. Nereden gelirse gelsin Deva Partisi olarak haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Dolayısıyla biz bu Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Onun için diyorum 2013'teki bir eylemi siz 2019'da soruşturmasını başlatıp sonra da kovuşturmaya dönüştürüp bu şekilde mahkumiyet verirseniz tecrübeli bir siyasetçi olarak burada bizim iyi niyet beklememiz mümkün değil. Bu nedenle bu adaletsizliklerden hep birlikte kurtulmamız lazım. Sayın Özer ve gücü elinde bulunduranın hukuku sopa olarak kullanmasına temelden karşıyız. Ve biz çarenin tam demokrasi, çarenin tam manasıyla bir hukuk devleti olması gerektiğine inanıyoruz. Benzer sıkıntılar aslında bugün farklı bir konuyu konuşuyorduk biz. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te yapacağımız mitingle alakalı siyasal iktidar kendi gücünü kullanarak devletin valisine nasıl bir yanlış yaptırdığını ve öncesinde uygun diye verdiği demokrasi miting alanını sonrasında nasıl değiştirdiğine dair gündemimizde bu konu varken bugün Sayın Kaftancıoğlu'na verilen cezayı konuşuyoruz. Siyaset kurumuna yargı eliyle müdahaleyi konuşuyoruz. Bunlar son derece acı hadiseler. Dolayısıyla biraz önce Sayın Milletvekilimiz İstanbul'da 21 Mayıs'ta yapacakları mitinge İstanbul'daki bütün muhalifleri davet etti. Ben de 21'inde Antep'te ilk mitingimizi gerçekleştiriyoruz biz Deva Partisi olarak. Çünkü artık ülkede seçim sattı mahalline girildiğine inanıyoruz. Ve bu seçim sattı mahalline girilen süreçte yapacağımız ilk mitingde önce Urfa'yı tercih ettik. Orada bir kısım olumsuzluklar çıkarttılar. Sonra işi Antep'e döndürdük. Antep'te de adımıza uygun demokrasi meydanında on binlerle bir miting yapmayı hedeflerken ta kale altı mevki diye Anteplilerin dahi bilmediği bir yeri bizi miting alanı olarak tespit ettiler. Ama biz diyoruz ki Deva Partisi olarak bu haksızlıklara karşı gelen halkla birlikte Gaziantep'te on binlerce kişi inşallah bu mitingimize iştirak edecek ve biz tüm muhalifleri iktidarın bu zulmüne karşı özellikle siyaset kurumunu yargı eliyle dizayn etmeye çalışan iktidara karşı bileşen tüm muhalifleri biz 21 Mayıs'ta Kalealtı mevkiinde Gaziantep'te mitingimize de sizlerin aracılığıyla davet ediyoruz. Siz Almanya'dan bana 30 saniyede ulaşıyorsunuz. Ben de sizin aracılığınızla Gaziantep'te ve civar illerdeki bütün hak mücadelesi için göğüs geren, bu zorlukları yaşayan demokrasi aşıklarını o meydana davet ediyorum.
Bu 10 vali görevden alınıp 20 vali atanınca baktım Antep var mı diye. Şimdi oradaki sıkıntı neydi? Siz dediniz ki bizi kabul ettiler, daha sonra reddettiler. Valilik de diyor ki biz öyle bir belge vermedik. Bu sahte düzenlenmiş bir belge. Nasıl böyle bir şey olabiliyor ki bir siyasi parti niye sahte belge düzenlesin?
Şimdi Ezo Hanım, bizim oradaki il başkanımız deneyimli bir hukukçu. Ve Urfa'da bu olumsuzluklarla karşılaşınca, iktidarın bu tür olumsuzluklarını, zorlamalarını görünce Antep'te her işimizi usulüne uygun yaptık. Ve 29 Nisan'da Demokrasi Meydanı'nın ismini de belirtmek suretiyle burada miting yapmak arzumuzu ifade ettik. Ve valilik bu bizim talep yazımızın üstüne uygundur ibaresi koymak suretiyle resmi yazıyı tebliğ ettirmeden bunun görüntüsünü bizimle paylaştı. Oradaki kamu görevlileri bizim yetkili arkadaşlarımıza paylaştı. Biz de bunu fotoğrafladık. Devamında bayram geldiği için bayramda bütün Gaziantep'lileri mitingimize davet eden bir mesaj attık. Bayramlaşma esnasında Vali Bey de dahil olmak üzere belki pek çok oradaki siyasinin telefonuna bu mesaj gelince ne demek olur da siz demokrasi meydanını yeni kurulmuş ve iktidarın alternatifi olan AK Parti'nin alternatifi olan Deva Partisi'ne tahsis edersiniz diye Sayın Valiye muhtemelen bir telkinde bulunulmuş Ve dolayısıyla biraz önceki görüntüyü getirirseniz çok netliğiyle göreceksiniz. Farklı bir kalemle uygun ibaresini, daha sonra başka bir kalemle aynı el yazısıyla değil, açık hava etkinliği yapılmasına uygun yerlerde yapılmasıdır diye sonradan bizim arkadaşlarımızın elinden bir dilekçe almak kaydıyla 21'inde kale altı mevki diye ifade ettiğimiz şehrin en ücra köşesinde sadece HDP'lilere Nevruz mitingi yapılması için tahsis edilmiş bir alanı. Bakın, normal siyasi partilerin miting yaptığı bir alan değil. Geçmiş dönemlerde farklı amaçlarla kullanılmış ama vatandaşın ulaşımında zorluk çekebileceği bir alan olarak tarif edilen Gaziantep'te bir yeri tahsis ediyorlar. Şimdi 2 Mayıs'ta uygunun yanına değil eklendiği gibi 5 Mayıs'ta tekrar tertip komitesi ve bu demokrasi meydanında yapılacağına dair ıslak imzalı olarak bildiriyi de bize paylaşıyorlar. Valilik hem kendi ıslak imzasıyla 5 Mayıs'ta demokrasi meydanında tertip komitesinin altına imza atıyor. Hem de 29'unda evet deyip uygun dediğini daha sonra değiştiriyor. Ve biz ona karşı bugün bir basın açıklaması yaptık Özer Hanım.
Evet.
Dedi ki Sayın Valim, siz Halep'i Suriye sınırlarında hissedebilirsiniz. Doğrudur, Gaziantep'e komşu Halep, Suriye sınırlarında. Ama Cumhuriyet Başsavcılıkları Gaziantep'in merkezinde, derhal sizi sabırsızlıkla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz. Er mi yaman, bey mi yaman, kimin evrak hilafına hareket ettiğini, kimin gerçekleri ifade etmediğini bağımsız yargı ortaya koysun dedik.
Bağımsız
ve
yargı.
Elbette ki bağımsız yargı. Çünkü bugün şikayetçi olsalar artık vakitleri kalmadı Sayın Özer. Eninde sonunda bu sandığı bu milletin önüne getirecekler ve bu millet tercihiyle bu iktidarı alaşağı edecek. İlk seçimde alaşağı edecek ve demokrasi isteyen, hukukun üstünlüğünü isteyen, eşitlik isteyen, adalet isteyenlerse yargıyı bağımsız kılacak. Bağımsız kılma mecburiyetimiz var. Aksi
evet.
takdirde bu ülkede huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde birlikte yaşama gibi bir imkanımız yok. Bunu özellikle ifade edeyim.
Evet. Sayın Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl, şimdi tekrar okuyacağım, 4 yıl 11 ay 20 gün ceza verildi bu 3 suçlamadan. Bu siyaset yasağını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hukuken bu böyle mi olur? Yani 4 yılın üstünde ceza alanlar hem de siyasetten mi men ediliyor? Nedir bu?
Şimdi burada gördüğüm kamu görevlisine hakaretten dolayı siyaseten men cezası verilme ihtimali söz konusu değil. Ama burada gördüğüm kadarıyla silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan bozma verilmiş. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama suçu açısından onama kararı verilmiş. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak suçu aynı zamanda kamu haklarını kullanmaktan yasaklanmayı gerektirebilir. Tam karşılığını şu an itibariyle bakmış değilim. Bu teyide muhtaç bir bilgi. Ancak sadece hakaret suçlarından onamayla siyaseten yasak konulamaz. Bu muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni evet. alenen aşağılama suç tipinden kaynaklı olarak bir siyasi yasak konulmuştur. Ancak şunu ifade edeyim. Bu tür siyasi yasaklar asla bir siyasetçinin önünü kapatmaz Sayın Özer.
Bu Sayın Erdoğan bunu en iyi bilenlerden biri galiba.
Elbette ama çok çabuk unutuyor. İşte siyasetçiler geçmişini unutmasa, geçmişte yaşadıklarını samimi bir şekilde içselleştirip onu tatbik etmiş olsa bugün bu ülkede en ufak bir insan hakkı ihlali olmaz. İfade özgürlüğünün önünde en ufak bir kısıtlama olmaz. Basın özgürlüğünün önünde en ufak bir kısıtlama olmaz. Bir gerçek anlamda mümin söylediklerini, inancını daima yaşayabilip ve istikameti doğru olmuş olsa o gün yaşadığı o sıkıntılardan bugüne gelindiğinde bu Türkiye'yi çok daha özgür bir Türkiye haline getirir. Bu ülkeyi çok daha yasaksız bir ülke haline getirebilir ve bu insanların kardeşçe yaşamasının önündeki her türlü engelleri ortadan kaldırabilir. Sayın Erdoğan başlangıç itibariyle bunları yapmıştı. umut da vermişti bu ülkeye. Uzunca süre umut da verdi ve bunun karşılığında da bu milletten çok büyük destek aldı.
Çok doğru.
Uzunca bir süre iktidarda tek başına kaldı. Ne zamanki iktidarını şu anki ortaklarıyla paylaşma iradesini ortaya koydu, o gün bugündür iflah olmuyor Sayın Özer. Ve o gün bugündür ne insan hakkı umurunda, ne ülkenin itibarı umurunda, ne de 85 milyonun geleceği umurunda. Sadece kendisi ve yakın çevresindekilerin gelecekleri, ikballeri ve iktidarlarının devamını düşünüyorlar. Evet. Beka beka diyerek sadece ve sadece kendi bekalarını düşünüyorlar.
Şimdi bu 6 siyasi partinin yan yana gelmesi, henüz bir ittifak kurulmadığı için ittifak demiyorum, çok dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Ama evet. iktidar Millet İttifakı olarak tanımlıyor sizleri de, yani bu 6 siyasi partiyi. Ve buna saldırılar her geçen gün artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef alması, bu büyükelçi meselesi aylardır devam ediyor. Dedikodu yapayım dedi, bir şeyler anlattı. O bilgileri nereden aldığını, işte muhalefet tepki gösterdi. Siz bir genel başkanı mı dinliyorsunuz diye. Yok diyor, ben CHP'nin içinden alıyorum bu bilgileri diyor. Bunların hepsi teyide muhtaç tabii. Bir İçişleri Bakanı'nın dedikodu yapmasını bir devlet geleneği açısından nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum ama siyasi partilere, muhalefet partilerine saldırılar artarak devam edecek gibi görünüyor. HDP'yi zaten bir kenarda tutuyorum. Onun kapatılması an meselesi gözüyle bakılıyor. Kesin gözüyle bakılıyor, öyle diyeyim ben. Altılı siyasi partilere de bu biçimde bir yaklaşım var. Bir ara Tansu Çiller'i çıkardılar. Sonra bir kayboldu. Şimdi yine bir şey verdi, röportaj verdi. Şöyle bir ifadesi var. Diyor ki onların Millet İttifakı dedikleri aslında bir Millet İttifakı falan değil. Cumhur İttifakı'nın nüveleri var orada. Neden? Çünkü İyi Parti, işte Meral Akşener MHP'den ayrılmıştır. Deva Partisi ve Gelecek Partisi de zaten bizatihi AKP'den ayrılmıştır. Bunlar merkez sağ filan olamaz. Bunlar Cumhur İttifakı'nın nüveleri. Ben onu seçeceğime gider Cumhur İttifakı'nı seçerim diyor. Seçmene de böyle akıl veriyor. Bu saldırılar daha ne kadar artabilir size göre? Hadi bunlar ithamlar düzeyinde gidiyor. Ama Canan Kaftancıoğlu örneğinde gördüğümüz gibi, mesela bir rivayete göre de Ekrem İmamoğlu aslında Altılı Masa'nın adayı olabilecek bir isim olarak dillendiriliyordu uzun zamandır. Onun da siyaseten yasaklanacağı gibi bir görüş var. Neler düşünürsünüz, neler söylemek istersiniz bu muhalefet partilerine? İktidarın sandıkta yenemeyeceğini düşünüp seçim öncesi bu tür manevraları ile ilgili.
Hüseyin Hanım, öncelikle şunu ifade edeyim ki doğrudur. Biz Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz Deva Partisi olarak. Biz altılı masada özne olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem ortak çalışması için bulunan bir siyasi hareketiz. Ve bu masaya oturmadan önce uzun uzun kendi içimizde tartıştık. Belirli istişarelerde bulunduk. Burada bulunmamızın gerekliliğine dair tam manasıyla bir fikir birliği oluşunca parti yönetiminde birinci önceliğimizin şu olduğunu ifade ediyoruz biz. Öncelikle demokrasinin harap olan oyun sahasını bir tamir etmemiz gerekiyor. Şu an itibariyle demokrasinin oyun sahası talan edilmiş durumda. Ne zaman talan edilmiş? 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana demokrasinin oyun sahası değişik varyasyonlarla ortadan kaldırılmış, olağanüstü halle bir sistem değişikliğine gidilmiş, sonrasında bir baskın seçimle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en erken seçim takvimiyle bir cumhurbaşkanı seçimi ve parlamento seçimi gerçekleştirilmiş. Ve orada en büyük amaç da yeni kurulan partilerin seçimlere girmesinin önünü engellemek. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Bahçeli'nin bekasını düşünürken, diğer tarafta da Sayın Bahçeli kendi siyasi geleceğini düşünerek böyle bir birlikteliğe imza attılar. Şimdi biz bu masada önce demokrasinin oyun sahasını düzelteceğiz. Sonra bu 6 siyasi partinin ortaklaşa çıkartacağı bir cumhurbaşkanı adayını çok güçlü bir şekilde seçilmesini sağlayacağız. Biz Deva Partisi olarak hem güçlendirilmiş parlamenter sistemin kazandırılması noktasında hem de bu altılı masanın birlikte belirleyeceği Cumhurbaşkanı'nı açık ara Cumhur İttifakı'nın adayı karşısında galip getirebilecek şekilde desteğe sonuna kadar hazırız ve hiçbir şart beklemeksizin bu irademizin sonuna kadar arkasındayız. Bu konuda hiç kimsenin bir tereddütü olmasın. Devamında biz kendi ismimiz ve amblemimizle seçimlere gireceğimizi ifade ettik. Çünkü yeni kurulmuş bir siyasi partiyiz. İlk defa milletin önüne çıkacağız. Milletin kantarında tartılmak ve kendi gücümüzün ne olduğunu görmek istiyoruz. Bu bizim en doğal ve en meşru talep ve hakkımız olduğuna inanıyoruz. Ancak bunu yaparken ikili işbirliği ve müzakerelere her daim açık olduğumuzu, yine bu altılı masanın içerisinde oluşabilecek ittifak bloklarına, ittifak çalışmalarına da açık olduğumuzu ifade ediyoruz.
Evet.
Lakin bunu gerçekleştirmek için önce güçlendirilmiş parlamenter sistemin geçiş sürecinin yol haritasının net bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Bu sadece altılı masayı ilgilendiren bir konu da değil Sayın Özer. Bu Cumhur İttifakı'na karşı demokrasiyi savunan herkesin katkı sunması gereken bir çalışma, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ve bunun devamında seçimlerin güvenliğine ilişkin kurulan komisyonun da ben doğal üyesiyim. Partim adına temsilciyim. Orada yapacağımız çalışma da sadece 6 partiyi ilgilendirmiyor. İktidar karşısındaki tüm siyasi partilerin ortaklaşa çalışmasıyla bu seçimlerin güvenliğine en ufak bir hile getirmeden, gölge düşürmeden vatandaşın iradesinin, halkın iradesinin sandığa yansıması gerekiyor. Deva Partisi'nin en büyük öncelikleri bunlar. Tabii bu çalışmanın oluşturmuş olduğu sinerji karşısında Cumhur İttifakı'nın paydaşları emin olun bir paniğe kapıldılar. Ve oluşan bu sinerji karşısında önce seçim kanununda bir değişiklik öngörerek bunu önümüze getirdiler. Buradaki hedef ana muhalefet partisi veyahut da Millet İttifakı'nın bileşenleri değildi. Bu yasanın asıl hedefi yeni kurulan siyasi partiler içerisinde 81 ilin tamamında örgütlenen ve toplumun her kesiminden büyük bir destek ve teveccüh gören Deva Partisi'nin oyununu bozmaktı. Deva Partisi'nin parlamentoya girişini engellemekti. Ama biz özellikle bu oyuna karşı onların kozuna daha büyük bir kozla, millet kozuyla, vatandaş kozuyla, halkların inisiyatifini kullanabileceği daha rahat bir ortamı açmak suretiyle dedik ki biz kendi ismimiz ve amblemimizle seçimlere gireceğiz. Siz hangi baraj uygulamasını önümüze koyarsanız koyun, devanın damlalarının oluşturduğu çağlayanlar o barajların tamamını yıkacak dedik. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde bunlar oldu. HDP'nin türevi olan siyasi partilerin önünü kesmek adına her türlü manevralar yapıldı. %10'luk seçim barajları bu tür siyasi partilerin parlamentoya girişinin önünü engellemek adına konuldu. Ama bu barajlar vatandaş karşısında hiçbir anlam ifade etmedi. Vatandaş kendi eliyle, eline aldığı bir iplikle bağımsız adaylarını seçti, parlamentoya gönderdi. Dolayısıyla yeter ki siz millet vicdanında, vatandaş vicdanında karşılık bulun. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti ve eşitliği uygulayacağınızı ifade edin. Bu tür engellerin çok rahatlıkla aşılabileceğini hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla iktidar kendi iktidarını devam ettirmek için her yolu deneyebileceğini biz öngörüyoruz.
Evet.
Bu yüzden de zaten bugün Sayın Kaftancıoğlu'na ilişkin Sayın Genel Başkan'ın atmış olduğu tweet çok manidardır. Bu tecrübeden sadır bir cümledir. Diyor ki Sayın Babacan, Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz diyor.
Çok doğru.
Bakın bugün Anayasa Mahkemesi'nde görülmekte olan HDP'nin kapatılma davası. Sayın Canan Kaftancıoğlu, biraz önce Sayın İmamoğlu ile alakalı söylediniz. Bunlar hepimizin karşılık görebileceği hadiseler. Biz artık bir seçim kulvarına girdik. Ve karşımızdaki iktidar sahiplerinin de iktidarı ellerinden bırakmamak için her yolu deneyebileceklerini biliyoruz. Bunun için hazırlanıyoruz. Seçimin güvenliği maddesi başta olmak kaydıyla bu iktidarı sandıkta çok açık ara farkla yenebilecek bir sinerjiyi altılı masa etrafında oluşturduk ve oradan göstereceğimiz Cumhurbaşkanı adayına da bütün muhalefet bileşenlerinin destek verip çok açık ara seçimlerde galip gelmesi gerekiyor.
Evet.
Bakınız, bıçak sırtı da olmaz Sayın Özer. Niçin olmaz? Bu iktidar bıçak sırtıyla gitmeyeceğini bize İstanbul yerel seçimlerinde
kesinlikle
gösterdi. O yüzden açık ara bir galibiyet, hem sahada rakibi yeneceğiz hem de hakemi yeneceğiz. Bu hakem kim? Son iki seçimlerde, 2017 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve referandumunda pardon ve 2019 yerel seçimlerde maça doğrudan müdahale eden, maçın sonucuna Yüksek Seçim Kurulu. Onu da yenmenin yol ve yöntemi açık ara seçimlerde bir galibiyet almak. Biz Deva Partisi olarak bu sinerjiye katkı sağlamak adına üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yerine getireceğiz. Ve şahsi ikballerimiz önemli değil. Biz geçmişte parlamentoda bulunduk, ülkeyi de yönettik. Bu hazzı ve bu tadı yaşadık. Ama ülkemizin demokrasisi elden gidiyor. Gençlerimizin özgürlük alanları sınırlandırılıyor. Ve kardeşçe yaşamın koşulları ortadan kaldırılıyor. Birlikte olmanın, birlikte hareket etmenin ölçüleri tamamen ortadan kaldırılıyor.
Evet.
Ayrıştıran, ötekileştiren bir dille Türkiye kutuplara götürülüyor. Biz kutuplara değil, bu ülkeyi merkeze çekmeye istiyoruz ve bunu da başaracağız inşallah.
Sayın İdris Şahin, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
diliyorum. Bu akşam Odak programında hem Ankara Gar katliamındaki yargı sürecini değerlendirdik. Konuğumuz Hatice Çevik'ti. Hem de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 2019 yılında verilen cezaların Yargıtay'da onanmasını mercek altına aldık. Onu da CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin değerlendirdi. İyi akşamlar.